Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 11.
Arap dünyasının uyuşukluğu. Bu durumu İbn el-Esir'in Nisan 1102 başında Trablus-Şam önünde cereyan eden olağanüstü çarpışmaya ilişkin olarak yapacağı tasvirden daha iyi hiçbir şey resmedemez. Sencil, Allah onu kahretsin. Kılıç Arslan tarafından ezildikten sonra Suriye'ye döndü. Trablus-Şam emiri Fahrülmülk bunun üzerine Dukak Bey'e ve Hıms valisine Sencil'in işini ya şimdi bitiririz yoksa asla, çünkü çok az adamı var demek üzere haberciler yolladı. Dukak 2000 adam yolladı ve Hıms valisi bizzat geldi. Trablus-Şam birlikleri onlara kent kapılarının önünde katıldılar ve birlikte Sencil'i çarpışmaya çağırdılar. O da askerlerinden yüzünü Trabluslulara, yüzünü Şamlılara, 50'sini Hımslılara karşı çıkardı ve 50'sini de yanında tuttu. Hımslılar daha düşmanı görür görmez kaçtılar. Kısa bir süre sonra Şamlılar onları izlediler. Bir tek Trabluslular cephe oluşturdular. Bunları gören Sencil 200 askeriyle onlara doğru saldırdı. Onları yendi ve 7000'ini öldürdü. Binlerce Müslümanı yenen 300 frenk. Arap Vaka Nüvis'in anlatısı gerçeğe uygunmuşa benzemektedir. En geçerli açıklama Dukak'ın Trablus-Şam kadısına Nehrül Kelp pususundaki tutumunu ödetmek istediğidir. Fahrül Mülk'ün ihaneti Kudüs Krallığı kurucusunun yok edilmesini önlemişti. Şam Bey'inin intikamı 4. bir Frank devletinin kurulmasına olanak verecektir. Trablus Kontluğu. Bu aşağılayıcı bozgundan 6 hafta sonra bölge yöneticilerinin yeni bir safsaklamacılığına tanık olunacaktır. Bu yöneticiler sayı bakımından üstün olmalarına rağmen galip geldiklerinde zaferlerinden yararlanma yeteneğini gösteremeyeceklerdir. Olay Mayıs 1102'de geçer. Vezir el-Efdal'ın oğlu Şeref'in komutasındaki yaklaşık 20 bin kişilik bir Mısır ordusu Filistin'e gelir ve Yafa limanı yakınlarındaki Ramallah'da Boduva'nın birliklerini gafil avlamayı başarır. Bizzat kral ancak kamışların arasına yatıp saklanarak esir düşmekten kurtulur. Şövalyelerin çoğu öldürülür veya yakalanır. Kahire ordusu o gün tamamen Kudüs'ü alabilecek durumdadır. Çünkü İbn el-Esir'in sonradan diyeceği üzere kent koruyucusuz kalmıştır ve Frank kralı kaçmıştır. Şeref'in adamlarından bazıları ona haydi kutsal kenti alalım dediler. Diğerleri de Yafa'yı alalım daha iyi dediler. Şeref karar veremiyordu. Böyle tereddüt ederken Frankler denizden takviye aldılar ve Şeref Mısır'a babasının yanına dönmek zorunda kaldı. Zaferi kıl payı kaçırdığını gören Kahire'nin efendisi ertesi yıl yeni bir saldırıya karar verir. Sonraki 2 yıl bir daha. Fakat her girişimde beklenmedik bir olay onunla zaferin arasına girmiştir. Bir keresinde Mısır donanmasıyla kara ordusu arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Bir başka seferinde seferi ordu komutanı kazayla ölmüş, bu durum birlikleri arasında karışıklık çıkmasına neden olmuştur. Bu adam cesur bir komutandır ama İbn el-Esir'in dediği üzere aşırı batıl itikatlıdır. Ona attan düşerek öleceği kehanetinde bulunulmuştur ve Beyrut valisi olarak atandığında atı kaymasın diye bütün sokakların taş kaplamalarını söktürmüştür. Fakat temkinlilik kadere karşı gelmez. Çarpışma esnasında atı daha saldırı olmadan şaha kalkmış ve komutan askerlerinin arasına düşmüştür. Şanssızlık, hayal gücü yokluğu, cesaret yokluğu, el-Efdal'in birbiri ardına yaptığı seferlerin hepsi acınacak bir şekilde sona ermiştir. Frankler bu arada Filistin'in fethine sakin sakin devam etmektedirler. Hayfa ve Yafa'yı aldıktan sonra 1104 Mayıs'ında doğal sığınağından ötürü gemilerin yaz-kış yanaşabildikleri yegane liman olan Akka'ya saldırırlar. İbn el-Kalanisi, Mısır valisi yardım almaktan umudunu keserek kendinin ve kent halkının hayatlarının bağışlanmasını istedi demektedir. Boduvan onlara rahatsız edilmeyecekleri sözü verir. Fakat Müslümanlar mallarıyla birlikte kentten çıkar çıkmaz Frankler üstlerine atılır. Onları soyar ve çoğunu öldürür. El-Efdal bu yeni aşağılanmayı telafi edeceğine yemin eder. Her yıl Franklere saldırmak üzere güçlü bir ordu gönderecektir ama her seferinde yeni bir felaket olacaktır. Ramallah'ta 1102 Mayıs'ında kaçırılan fırsat bir daha çıkmayacaktır. Kuzeyde Frankleri yok edilmekten kurtaran şey Müslüman emirlerin gevşekliği olmuştur. Bohemo'nun 1100 Ağustos'unda esir edilmesinden sonra Antakya'da kurduğu prenslik aslında 7 ay boyunca ordusuz kalmış ama hiçbir komşu hükümdar, ne Rıdvan, ne Kılıç Arslan, ne de Danişment bundan yararlanmayı düşünmüştür. Franklere Antakya'nın başına bir naip yani Bohemo'nun yeğeni Tancred'i seçmeleri için zaman bırakmışlardır. O da Fief'inin başına Mart 1102'de geçmiş, dipnot, Fief, Timar, Yurtluk, Malikane, ve varlığını iyice kanıtlamak üzere tıpkı bir yıl önce Şam'da yaptığı gibi Halep civarını yağmalamaya çıkmıştır. Rıdvan kardeşi Dukak'ınkinden de gevşek bir tepki göstermiştir. Tancred'e eğer uzaklaşmaya razı olursa bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olduğu haberini göndermiştir. Her zamankinden daha da küstah olan Frank Bey'i Halep Ulu Camii'nin minaresinin üzerine devasa bir haç konulmasını istemiştir. Rıdvan da bunu yerine getirmiştir. İleride göreceğimiz üzere bu aşağılamanın arkası gelecektir. Bohemo'nun tutkuları konusunda her şeyden haberdar olan Danişment, gene de 1103 ilkbaharında onu hiçbir siyasal karşılık istemeden serbest bırakmaya karar verir. Ondan 100 bin dinar kurtarmalık parası ve Antakya'nın eski efendisi Yağı Siyah'ın esir kızını serbest bırakmasını istedi. İbn el-Esir bu duruma çok kızmıştır. Bohemond hapisten çıkınca Antakya'ya geri döndü. Böylece halkını yeniden cesaretlendirdi ve kurtarmalık parasını komşu kentlerin halkına ödetmekte gecikmedi. Müslümanlar böylece onlara Bohemond'un yakalanmasının iyi sonuçlarını unutturan bir zarara uğradılar. Frank Prensi böylece kurtarmalığını yerli halkın kesesinden karşıladıktan sonra topraklarını genişletmeye girişmiştir. Antakya ve Edessa Franklerinin 1104 ilkbaharında düzenledikleri ortak bir harekat, Fırat kıyılarına uzanan geniş ovaya egemen olan ve gerçekte Irak ile Kuzey Suriye arasındaki bağlantıları denetleyen Harran müstahkem mevkiine yönelmiştir. Kentin kendi pek fazla ilgi çekici değildir. Burayı birkaç yıl sonra ziyaret edecek olan İbn Cübeyr, onu özellikle cesaret kırıcı terimlerle tasvir edecektir. Harran'da su hiçbir zaman serin değildir. Fırın gibi sıcak bu toprakları kavurmaktadır. Burada öğle uykusu için gölgelik bir yer bulmak mümkün değildir. Burada ancak zorlukla nefes alınabilmektedir. Harran çıplak ovanın içinde terk edilmişlik izlenimi vermektedir. Bir kentin parlaklığına sahip değildir ve civarda hiçbir zarif süs yoktur. Fakat stratejik değeri büyüktür. Harran'ı alırlarsa Frankler Musul hatta bizzat Bağdat yönünde ilerleyebilirler. Düştüğü an Halep Beyliği kuşatılmış olacaktır. Bunlar kuşkusuz tutkulu hedeflerdir ama istilacıların cüretten yana eksikleri yoktur. Üstelik Arap dünyasındaki bölünmeler onları girişimleri konusunda cesaretlendirmektedir. Düşman kardeşler Berk Yaruk ile Muhammed arasındaki kanlı mücadele yeniden bütün hızıyla başladığından Bağdat gene Selçuklu beylerinin biriyle diğer arasında el değiştirip durmaktadır. Musul'da Atabey Kürboğa yeni ölmüştür ve yerine geçen Türk emir Cüyuş duruma egemen olmayı başaramamıştır. Harran'ın içinde de durum karmakarışıktır. Vali bir içki alemi sırasında subaylarından biri tarafından öldürülmüştür ve kent kan ile ateş içindedir. İbn el-Esir, işte Frankler tam bu sırada Harran üzerine yürüdüler diye açıklayacaktır. Musul'un yeni efendisi Cüyuş ile komşusu eski Kudüs valisi Sökmen bunu haber aldıklarında birbirleriyle savaşmaktaydılar. Sökmen Cüyuş tarafından öldürülmüş olan yeğenlerinden birinin intikamını almak istiyordu ve iki taraf çarpışmaya hazırlanıyordu. Fakat bu yeni olgu karşısında Harran'daki durumu kurtarmak üzere birbirlerini güçlerini birleştirmeye davet ettiler. Ve bunu yaparken de ikisi de hayatını Tanrı yoluna feda etmeye ve yalnızca Yüce Allah'ın şanını sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Birleştiler, ittifaklarını mühürlediler ve Sökmen'in 7000 ve Cüyuş'un 3000 Türkmen süvarisiyle Franklerin üzerine yürüdüler. İki müttefik düşmanla Mayıs 1104'te Fırat'ın kollarından biri olan Belih Suyu kuyusunda karşılaştı. Müslümanlar kaçıyormuş gibi yapıp Franklerin kendilerini bir saatten fazla kovalamalarına izin verdiler. Sonra emirlerinin bir işaretiyle geri dönüp takipçilerini çevreleyip kılıçtan geçirdiler. Bohemond ve Tancred ordunun ana bölümünden ayrılmışlar ve Müslümanları arkadan sıkıştırmak için bir tepenin arkasına saklanmışlardı. Fakat kendi adamlarının yenildiklerini görünce yerlerinden kıpırdamamaya karar verdiler. Böylece gece olmasını beklediler ve arkadaşlarının çoğunu öldüren ve esir alan Müslümanlar peşlerinde olduğu halde kaçtılar. Ancak 6 süvariyle birlikte kurtulabildiler. Harran çarpışmasına katılan Frank önderler arasında Kudüs kralının Edessa kontluğunda onun yerine geçen bir yeğeni 2. Baduvan da vardır. O da kaçmaya uğramış ama Belih nehrini geçerken atı çamura saplanmıştır. Sökmen'in askerleri onu esir alarak efendilerinin çadırına götürmüşlerdir. Bu da İbn el-Esir'in anlatısına göre Sökmen'in müttefiklerinin kıskançlıklarını kabartmıştır. Cüyuş'un adamları ona eğer ötekiler bütün ganimeti alırlar bizim de ellerimiz boş kalırsa bu işten hava alırız dediler. Ve onu kontu alması için Sökmen'in çadırına gitmeye ikna ettiler. Sökmen geri döndüğünde çok heyecanlıydı. Arkadaşları çoktan atlara binmiş olarak çarpışmaya hazırlardı. Onları tuttu ve dedi ki, zaferimizi Müslümanlarda uyandıracağı sevinci tartışmamız nedeniyle bozmamak gerekir. Öfkemi Müslümanların aleyhine düşmanı memnun ederek bastırmak istemem. Bunun üzerine Franklerden alınan bütün silah ve sancakları topladı. Adamlarına onların elbiselerini giydirdi. Sonra Franklerin savundukları kalelere doğru yöneldi. Bunlar her seferinde kendi arkadaşlarının zafer kazanarak geldiğini sanıp onları karşılamaya çıktılar. Sökmen onları katlediyor ve kaleyi alıyordu. Bu yöntemi birçok yerde tekrarladı. Harran zaferinin yankısı İbn el-Kala Nisse'nin alışık olunmayan bir şekilde heyecanlı tonunu tanıklık ettiği üzere muazzam olacaktır. Bu Müslümanlar için benzersiz bir zafer oldu. Franklerin morali bundan etkilendi, sayıları azaldı, saldırı güçleri gibi silah donanımları da zayıfladı. Müslümanların morali güçlendi, bölgeyi savunma coşkuları arttı. İnsanlar bu zaferden ötürü birbirlerini kutladılar ve başarının Frankleri terk ettiğinden emin oldular. Hiç de sıradan olmayan bir Frank uğradığı bozgundan ötürü moralini kaybedecektir. Bu Boyamon'dur. Birkaç ay sonra bir gemiye binecektir, bir daha Arap topraklarında hiç görülmeyecektir. Harran çarpışması istilaların baş mimarını bu sefer ebediyen olmak üzere sahneden uzaklaştırmıştır. Bu çarpışmanın en önemli sonucu Franklerin doğu yönündeki ilerlemesini ebediyen durdurmuş olmasıdır. Ama tıpkı 1102'de Mısırlılar gibi galipler başarılarının meyvelerini devşirme yeteneğinden yoksun olarak gözükmektedirler. Çarpışma alanından iki yürüyüş günü uzaklıkta olan Edessa'nın üzerine birlikte yürümek yerine giriştikleri kavgadan sonra ayrılmışlardır. Ve sökmen kurnazlığı sayesinde çok önemli olmayan birkaç kaleyi ele geçirmişse de Cüyüş Tancred'e gafil avlanmış, arkada kalan adamlarından çoğu ona esir düşmüştür. Bunların arasında çok güzel genç bir prenses vardır ve Musul'un efendisi ona çok önem vermektedir. Bu yüzden Bohemond ve Tancred'e elçi göndererek onu Edessa kontu 2. Boduvan'la takas etmeye veya 15 bin altın dinar fidye ödemeye hazır olduğunu bildirmiştir. Amca yeğen birbirlerine akıl danışmışlar ve her şeyi tarttıktan sonra Cüyüş'e parayı alıp arkadaşlarını esarette bırakmayı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Baduva'nın esareti 3 yıldan fazla sürecektir. Emirin Frank önderlerinin bu pek şövalyeci olmayan cevaplarından sonraki duyguları bilinmemektedir. O kendi hesabına üzerinde anlaşmaya varılan tutarı ödeyecek, prensesini geri alacak ve Baduva'nın yanında tutacaktır. Fakat olay burada bitmemiştir. Franklerle savaşın en ilginç bölümlerinden birine neden olacaktır. Olay bundan 4 yıl sonra 1108 yılının Ekim ayının başında artık sonuncularının da olgunlaştığı bir siyah erik bahçesinde geçer. Etraf sonsuza kadar uzanan pek ağaçlı olmayan tepelerle tamamen çevrelenmiştir. Bu tepelerden birinin üstünde Tel Başir'in veya Turbessel surları ihtişamlı bir şekilde yükselmektedir. Bunların dibinde de karşı karşıya gelmiş iki ordu pek olağan olmayan bir manzara sunmaktadır. Kampların birinde Antakya efendisi Tancred, başlarını ve burunlarını kaplayan kafa zırhlarını kuşanmış ve kılıçlarını, gürzlerini veya bilenmiş baltalarını ellerinde sıkı sıkıya tutan 1500 Frank şövalye ve piyadesiyle çevrelenmiş olarak durmaktadır. Yanlarında da Halep Bey Rıdvan'ın gönderdiği 600 Türk süvarisi uzun kargılarıyla durmaktadır. Diğer kampta ise örme zırhının üzerine kol ağızları işlemeli uzun bir entari giymiş olan Musul emiri Cavlı vardır. Ordusu 3 tabura ayrılmış 2000 kişiden meydana gelmektedir. Solda Araplar, sağda Türkler ve ortada aralarında Edessa kontu Boduvan ve Tel Başir'in efendisi Jocelyn'in de bulunduğu Frankler. Antakya'daki devasa çarpışmaya katılmış olanlar, bundan 10 yıl sonra Ağabey Kürboğa'nın yerine Musul valisi olan birinin Edessa'nın Frank kontuyla bir anlaşma imzalayacağını ve Antakya'nın Frank hükümdarıyla Halep'in Selçuklu Bey'i arasında kurulan bir ittifaka karşı onun da omuz omuza çarpışacağını hayal edebilirler miydi? Açıkçası Franklerin Müslüman hükümdarcıkları arasındaki katliamcılık oyununa tamamen katılmalarını görmek için çok beklemek gerekmemiştir. Vaka nüvisler buna hiç şaşırmışa benzememektedirler. İbn el-Esir'in şöyle dudağının ucundan gülümsediği ancak görülebilmektedir. Ama Franklerin ve ittifaklarının öyküsünü tıpkı El-Kamil fi el-Tarih yani Mükemmel Tarih adlı kitabı boyunca Müslüman hükümdarlar arasındaki sayısız çatışmayı aktarırken olduğu gibi tonunu hiç değiştirmeden anlatmaktadır. Arap tarihçi Baduvan Musul'da esirken Tancred Edessa'ya el koymuştur. Bu da arkadaşının özgür kalmasında hiç de acelesi olmadığını göstermektedir diye açıklamaktadır. Hatta Cüyüş'ün aklına onu yanında mümkün olduğunca uzun tutması için bir şeyler sokmuştur. Fakat 1107'de bu emir devrilmiş, Kont Musul'un yeni efendisi Cavlı'nın eline geçmiştir. Çok akıllı bir Türk maceracısı olan Cavlı, iki Frank şefi arasındaki kavgadan yarar sağlayabileceğini hemen anlamıştır. Bunun üzerine Baduvan'ı serbest bırakmış, ona itibarlı kişilere ait kıyafetlerden vermiş ve onunla bir ittifak yapmıştır. Ona öz olarak sizin Edessa fiyefiniz tehdit altında, benim de Musul'daki durumum hiç garantili değil, yardımlaşalım demiştir. İbn el-Esir şöyle anlatacaktır. Kont Baduvan, El-Komes Bardavil serbest kalır kalmaz Antakya'da Tancred'i görmeye gitti ve ondan Edessa'yı kendine geri vermesini istedi. Tancred ona 30 bin dinar, atlar, silahlar, elbiseler ve daha birçok şey teklif etti ama kenti geri vermeyi reddetti. Ve Baduvan Antakya'dan öfke içinde ayrılınca Tancred onun müttefiki Cavlı ile birleşmesini önlemek üzere onu izlemek istedi. Aralarında birkaç itiş kakış oldu. Fakat her çarpışmadan sonra birlikte yemek yemek ve çene çalmak için toplanıyorlardı. Musullu tarihçi bu Frankler deli demeye getirip şöyle sürdürmektedir. Bu sorunu çözmeyi başaramadıkları için onlar için bir cins imam olan Patrik bir arabuluculuk girişiminde bulundu. Piskopos ve rahiplerden oluşan bir komisyon oluşturdu. Bu komisyon Tancred'in amcası olan Bohemo'nun ülkesine geri dönmeden önce eğer esaretten geri dönerse Edessa'yı Baduvan'a geri vermesini tembih ettiğini belirlediler. Antakya'nın efendisi hakemlerin kararını kabul etti ve kont topraklarını geri aldı. Zaferini Tancred'in iyi niyetinden çok Cavlı'nın müdahalesinden korkmasına borçlu olduğunu düşünen Baduvan, toprakları üzerindeki bütün Müslüman esirleri serbest bırakmış, hatta İslamiyet'e herkesin önünde küfür eden Hristiyan memurlardan birini idam ettirmiştir. Kont'la emir arasındaki garip ittifaka öfkelenen tek yönetici Tancred değildir. Rıdvan Bey, Cavlı'nın ihtirasları ve kalleşliği konusunda uyarmak üzere Antakya'nın efendisine mektup yazmıştır. Bu emirin Halep'i ele geçirmek istediğini ve eğer bunu başarırsa Franklerin artık Suriye'de tutunamayacaklarını söylemiştir. Selçuklu Bey'in Franklerin güvenliğini düşünmesi epey tuhaftır ama hükümdarlar dinsel veya kültürel engellerin ötesinde birbirlerini çok kolay anlamaktadırlar. Böylece birincisine karşı yeni bir İslam-Frank koalisyonu kurulmuştur. Bunun sonucu olarak şu 1108 yılının Ekim ayında Tel Başir surları karşısında şu iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Antakyalı ve Halepli askerler hızla avantajlı duruma geçmişlerdir. Cavlı kaçtı ve çok sayıda Müslüman Tel Başir'e sığındı. Baduvan ve kuzeni Jocelyn burada onlara iyilikle davrandılar. Yaralıları tedavi ettirdiler, onlara elbise verdiler ve evlerine götürdüler. Arap tarihçinin Baduvan'ın şövalyece zihniyetine saygı sunması, Edessa'nın Hristiyan halkının kont hakkında sahip olduğu kanıyla zıtlaşmaktadır. Nitekim Kont'un yenildiğini öğrenen ve herhalde öldüğünü sanan Kent Ermenileri, Frank egemenliğinden kurtulma zamanının geldiğini düşünmüşlerdir. Öylesine ki Baduvan'ın geri döndüğünde başkentinin bir cins hemşehriler kurulu tarafından yönetildiğini görmüştür. Uyruklarının bağımsızlık isteklerinden kaygılanarak aralarında çok sayıda rahibin olduğu önde gelen başlıca kişileri tutuklattırmış ve bunların gözlerinin oyulmasını emretmiştir.
Ayrım sonu.